Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Dünya Gündemi bölümünde yer alan Beytullah Demircioğlu imzalı "Soykırıma rağmen Gazze düşmeyecek" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, işgalci İsrail'in verdiği karşılıkla büyüyen dünyanın en asimetrik güç mücadelesi nereye evrilecek? 4 dakikada bir Filistinli'yi katleden terör devleti bombalıya bombalıya dümdüz ettiği, adeta çocuk mezarlığına dönüştürdüğü Gazze'deki etnik temizliği nereye kadar sürdürecek? Nihai hedef ne? Bu asimetrik savaşın galibi kim, mağlubu kim olacak? Gazze ileri sürüldüğü gibi işgal devletinin Vietnam'ı mı olacak? Savaşın bölge üzerindeki yansımaları ne olacak? Uluslararası sistemde dengeleri değiştirecek bir süreç başlıyor mu? Sorular, sorular, sorular. İsrail suç ortağı Batı dünyasından aldığı sınırsız destekle Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı pervasızca devam ettiriyor. Hatta Batı'dan gelen kimi itirazlara bile yeri geliyor, kafa tutuyor, önümüze çıkmayın diyor. Bir türlü kana doymuyor. Batı dünyasının sınırsız desteğinin yanı sıra İslam ülkelerinin acizliğini, hatta kimi Arap ülkelerinin dolaylı desteğini fırsata dönüştürürcesine öldürdükçe öldürüyor. Ne uluslararası hukuk tanıyor, ne insan hakları vahşetinde sınır tanımıyor. Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yerin adı artık Gazze. Rusya-Ukrayna savaşı 21 aydır sürüyor ve bu sürede 560 çocuk öldürüldü. İşgalci İsrail'in ise Gazze'ye yönelik saldırılarının 46. gününde öldürdüğü çocuk sayısı 6000'e yaklaşmıştı. Terör devleti tam olarak ne yapmak istiyor? Bu satırlar, terör devleti ile Hamas arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının ilk gününde kaleme alındı. 4 günün ardından terör devletinin soykırımına kaldığı yerden devam edeceği yönünde bir beklenti vardı. Zira Gazze özelinde bundan sonraki stratejik hedefi Gazze'yi yaşanmaz bir bölgeye dönüştürmek. Yapabildiği ölçüde Filistinlilerden tamamen arındırma planını sürdürecek. Bunu ya öldürerek ya da tehcir ederek yapacak. Bu noktada terör devletinin siyasileri nükleer bomba kullanabileceklerini söyleyecek kadar fütursuzlar. Saklamıyorlar. Açık açık ifade ediyorlar. Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin Mısır'a sürülmesi ya da bölgenin kontrolünün Filistin dışı aktörlere bırakılması konusunda Sisi yönetimini ikna süreçleri devam ediyor. Mesele Gazze ile de sınırlı değil. Sırada Batı Şeria var, Lübnan var, Suriye var. Artık zayıf nokta olarak nereyi görüyorlarsa oraya odaklanacaklar. Terör devletinin bölgedeki işgalini mümkün olduğu ölçüde arz-ı mevut sınırlarına kadar genişletme arzusunda olduğu bir sır değil. Bu noktada onları motive eden kimi uyduruk kutsal argümanların yanı sıra işgalin jeopolitik ve ekonomik başka önemli nedenleri de bulunuyor. Enerji kaynakları ve lojistik güzergahının güven altına alınması işgalci gücün gerekçeleri arasında sayılıyor. 7 Ekim tarihiyle başlayan yeni süreç, 1960'lardan beri gündemde olan ve Mısır'ın Süveyş kanalına alternatif olarak planlanan Ben Gurion kanal projesi için de iyi bir fırsat olarak görülüyor işgal yönetimi tarafından. Ben Gurion kanal projesi Akabe Körfezi ile Gazze kıyılarını, yani Kızıldeniz'le Akdeniz'i birbirine bağlamayı öngören bir proje. Bu projenin gerçekleşmesi halinde dünya ticareti açısından hayati öneme sahip ve Mısır'a yılda 10 milyar dolar kazandıran Süveyş kanalına önemli bir darbe vurulmuş olacak. Mısır'ın elinden bu önemli koz alınırken, işgal devleti küresel ticaret ve enerjide kritik bir noktayı kontrol etme fırsatını yakalamış olacak. Proje, terör devleti açısından askeri, ekonomik, enerji ve stratejik hesapları kadar arz-ı mevut idealleri için de büyük önem taşıyor. 7 Ekim öncesi Gazze'den bahsedilirken, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi ya da işgal devletinden söz ederken apartheid rejimi gibi tanımlamalar son derece dar bir çevrenin literatüründe yer alan kavramlardı. Zira antisemit suçlamalarına muhatap olmaktan çekinilirdi. 7 Ekim sonrası işgalci yapının gerçek yüzünün çok net bir biçimde görülmesinden sonraysa artık dünya kamuoyunun çok önemli bir kısmı Gazze'yi betimlerken dünyanın en büyük mezarlığı gibi daha da vahim ifadeleri kullanmaya başladı. İşgalci İsrail'i ise hak ettiği ölçüde soykırımcı, terör devleti ve Siyonazi sıfatlarıyla tanımlanıyor. Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya dünya halkları Filistin için ayakta. Adeta terör devletine karşı küresel bir intifa halinde. Müslümanı, Hristiyanı, hatta Siyonist olmayan vicdan sahibi Yahudiler dahi küresel vicdanın sesi olarak Filistin halkı için ayaktalar. Dalgalandırdıkları Filistin bayraklarıyla direnişin simgesi haline gelen Ebu Ubeyde posterleriyle sokakları, meydanları Özgür Filistin diye inletiyorlar. Velhasıl Siyonist yapı Filistinlileri öldürerek bitireceklerini, zafere kavuşacaklarını sandılar ama vicdan sahibi dünya halklarının Filistinli olmasına neden oldular. Hiç arzu etmeseler de unutturmaya çalıştıkları Filistin meselesi konusunda küresel çapta yeniden bir farkındalık oluşturdular. Nitekim hem dünya başkentlerinden yansıyan protesto gösterileri hem yapılan anketlerden çıkan sonuçlar Batı'nın Filistin algısında büyük değişim yaşandığını gösteriyor. ABD yönetiminin terör devletine sağladığı sınırsız desteği ve medyasının dezenformasyon dolu yanlı yayınlarına rağmen Reuters ve Ipsos'un anketlerinde ABD kamuoyunda bile terör devletine desteğin azaldığını gösteriyor. Financial Times'ın anketinde ise Amerikalı gençler arasında Filistinlilere İsrail'e göre daha açık destek olduğu görülüyor. 65 yaşın üzerindeki ABD'lilerde ise İsrail'e yönelik destek Filistin'e desteğin 10 katından daha fazla. İngiliz gazetesi The Guardian'da Gazze krizi İsrail'i batıya yaklaştırdı ama dünyanın geri kalanından uzaklaştırdı başlıklı Musab Yunus imzalı analizde dünyada İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı Filistin'e yönelik büyük bir destek olduğunun altı çiziliyor. Gazze'de yaşananların bölgenin jeopolitiği üzerindeki etkisi ne olacak? Gazze'yi yakan ateşin bölgeye yayılma ihtimali hala göz ardı edilmiyor. İşgal devletinin Gazze'nin geleceğine ilişkin atacağı adımlar bunda önemli oranda belirleyici olacak kuşkusuz. Hamas'ı bitirme konusunda kararlılığını belirten Netanyahu hükümetinin bunu başarmasının hiç de kolay olmayacağı, aksine Gazze'nin işgal devleti açısından içinden çıkamayacağı bir sorun haline geleceği beklentisini dillendiriyor askeri uzmanlar. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde'ye göre ise Gazze, Siyonistler için mezar, tankları için çöplük ve komutanları için bataklık olacak. İsrail'in çamura saplanmaya mahkum politik ve askeri yaklaşımı gibi işgal devletinin suç ortağı ABD'nin zaten çamura saplanmış Orta Doğu politikasını bundan sonra nasıl şekillendireceği, bu noktada atacağı adımlar merak konusu. ABD'nin bölgeye yığdığı askeri yığınağın sadece İsrail'in güvenliğiyle sınırlı olmadığı birden fazla amaca matup olduğu biliniyor. İşgal devletinin Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Kıbrıs adası ekseninde gündeme gelmeye başlayan Rum kesiminin Gazze için insani koridor açma isteği gibi haberler kuşkuyla karşılanıyor. Neden insani yardım koridoru Rum tarafına açılmak isteniyor? Rumların işin içine sokulmasındaki amaç nedir? Gazze kıyılarında liman olmadığına göre asıl plan ne? İnsani yardım görüntüsü altında üçüncü ülkelerden getirilen Yahudiler Gazze'ye mi taşınacak? Hedef Kıbrıs demografisi mi? Yahudiler Kıbrıs'a yerleştirilip nüfus artışı mı sağlanacak? Gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu. Doğu Akdeniz kadar Yemen'de Husilerin İsrail gemilerine yönelik saldırılar Kızıldeniz'in karışacağı izlenimi veriyor. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun İsrail toplumuna hakim olan temel bir takım yargıların nasıl çöktüğünü terör devletinin askerlerinden Nir Avishai Cohen isimli yedek subay şöyle anlatıyor. İsrail'i korumak için barışa gerek olmadığına inandık. Ne yazık ki 7 Ekim'de İDF, İsrail vatandaşlarını koruma ana misyonunda başarısız oldu. Barışın tanktan savaş uçaklarından çok daha güçlü olduğunu göremedik. Yanılmışız. Güçlü bir ordu ve yüksek teknolojik askeri kapasitemizle Filistin halkını sonsuza kadar kontrol edebileceğimize inandık. Ancak güçlü ordumuz küçük bir örgüt önünde diz çöktü. Gazze'deki Filistinlilerin günde 4 saat elektrik, %50'den fazla işsizlik oranı ve aşırı yoksulluk içinde dünyanın en büyük hapishanesinde sonsuza kadar huzur içinde yaşayacaklarını düşündük, yanılmışız. Barışı tercih etmek bizi yeni bir yola götürecektir. Yerleşimlerin boşaltılması, Filistinliler üzerindeki askeri kontrolün sona erdirilmesi ve İsrail yanında bir Filistin devleti kurulması Orta Doğu'da yeni bir döneme işaret edecektir. İsrailli subayın itirafları, Aksa Tufanı'nın Yahudi toplumunda neden olduğu travmanın boyutlarını ve bazı gerçeklerin onlar tarafından da görülmesine neden olduğunu gösteriyor. Evet, yazının içerisinde yer alan küçük kutucuklarda neler var, onlara da bakalım değerli dinleyenler. İsrail ne yaparsa yapsın savaşı Filistin kazandı. İşgal devleti soykırım gerçekleştirdiği Gazze'yi ağır bombardımanla yerle bir etmiş olsa da uluslararası analizlerde savaşın galibinin Hamas ve Filistinliler olacağı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Mesela Amerikan dergisi Newsweek, İsrail'in Amerika ile işbirliğiyle geliştirdiği devasa askeri kapasitesine, teknolojik yeteneklerine rağmen Hamas'ın Aksa Tufanı ve sonrasında sergilediği başarısının nedenlerini incelediği analiz. Liste, teknolojik üstünlüğün devasa ordulara sahip olmanın zaferin kesinliği anlamına gelmediğini, savaşlarda ana unsurun insan olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Velhasıl Gazze Allah'ın izniyle düşmeyecek. Düşse bile yeniden ayağa kalkacak. Gazzeliler sahip oldukları toprakları terk etmeyecekler. Terk ettikleri takdirde bir daha geri dönemeyeceklerini biliyorlar zira. Evet, kelimelerle ifade edilmeyecek ölçüde çok büyük acılar, dramlar yaşadılar, yaşıyorlar. Ama bakın Gazzeliler ne diyor? Siyonistler Nekbe sırasında halkımıza bugün yaptığından daha fazlasını yaptı ama biz Nekbe'nin rahminden daha güçlü bir şekilde çıktık. Bir nesil ölürse kana bulanmış toprağımızdan bir başka nesil yetişip özgürlük mücadelemize devam edecektir. Özgürlüğün bir bedeli var. Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için biz bu bedeli ödemeye razıyız. Muharebeyi kazanmak savaşı kazanmak değildir. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarından ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yıkıcı saldırılarını değerlendirirken, bir muharebeyi kazanmak, savaşı kazanmak değildir ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna, Rusya savaşıyla işgal devletinin Gazze'de estirdiği devlet terörünü mukayese etmek elbette hiç mümkün değil. Evet, terör devleti bu asimetrik savaşta Gazze'de taş üstüne taş bırakmadı ama yine de kendi adına bir zafer hikayesi yazamadı. Uluslararası analizlere yansıdığı gibi bu asimetrik savaşın siyasi anlamda galibi Filistin olmuştur. Askeri anlamda da yakın vadede olmasa da galibi yine Filistin olacaktır Allah'ın izniyle. Bakın bir başka ABD'li Yahudi uluslararası ilişkiler profesörü Henry Barki bu konuda ne diyor? Bu savaş İsrail için 1973 savaşından daha tehlikelidir. 1973'teki savaş yalnızca askeriydi. İsraillerin çok ağır kayıplara rağmen geri dönmeyi başardılar. O dönemde kimse İsrail'in varlığını tehlikede olduğuna inanmıyordu ama bu sefer durum farklı. Bu siyasi bir savaş ve ilk belirtiler İsrail'in savaşı kaybettiğini gösteriyor. İşgal devletinin katliamlarından bu denli ileri gitmesinin ardındaki en önemli nedenlerden biri varoluşsal bir kaygı içerisinde olmaları gösteriliyor. Aksa tufanıyla kaybettikleri o caydırıcılığı soykırım ve etnik temizlikle geri kazanmaya çalışıyor. Ama nafile, testi kırıldı bir kere. Gazze halkının şaşırtan sebatı. Gazze halkının yaşadığı acıyı kelimelerle anlatmak imkansız. Gazzeliler yüzyılın en büyük katliamında kundaktaki bebellere varıncaya kadar yavrularını, eşlerini, annelerini, babalarını ve sahip oldukları ne varsa kaybettiler. Yaşadıkları vahşetin korkunçluğuna rağmen ekranlara yansıyan sabırları, imanları, sebatları ve metanetleriyle dünyayı şok ettiler denebilir. Bu sabır, sebat ve metanetin ardındaki hikmeti sorgulayan yüzlerce kişinin İslam'la tanışmasına, hatta hidayetine sebep oldular. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Dünya Gündemi bölümünde yer alan Beytullah Demircioğlu imzalı Soykırıma Rağmen Gazze Düşmeyecek başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Muhammed Enes Karadeniz imzalı Arap İhaneti İddiası Irkçılığın Bir Şubesidir başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan, tabiatı icabı kınayıcıların kınamasından korunmak endişesiyle çoğu durumda ve birçok meselede fikirlerini doğrudan ve açık sözlülükle beyan etmek yerine bazı maskelerin ve perdelerin arkasına saklanır. Bu uğurda kimi şahısları, hadiseleri ve sembolleri asıl niyetlerini gizlemek için kılıf olarak kullanır. Böylece emeline ulaşır ancak gizlediği kötü niyet ve beslediği çirkin kanaatler setredilmiş olur. Yani sureti haktan görünerek insanları aldatır. Divan şairlerinden meşhur Baki bu durumu ne de güzel hülasa etmiş. Batıl hemişe batılı bihudedir veli, müşkil budur ki sureti haktan zuhur ede. Yani batıl her zaman batıldır ve faydasızdır. Fakat sıkıntılı olan nokta şu ki bazen hakikat suretinde gibi görünür. Arap ihaneti iddia ve ithamı tam da böyle bir durumdur. İhanet iftirasının altında yatan sebepse menhus, uğursuz ırkçılıktır. O ırkçılık ki Fahri Kainat Peygamber Efendimizin alenen ve aşikaren merdut ve mekruh addettiği bir nevi akıl hastalığıdır. Zira Osmanlı tarihine insaf nazarıyla şöyle bir bakılsa, Arap ihaneti denen hadisenin aslında öyle söylenildiği gibi bir hadise olmadığı hemen ortaya çıkar. Evet, Osmanlı tarihinde pek çok isyanlar yaşanmıştır. Ancak bu isyanların hemen hepsi unutulmuş olduğundan çoğu bilinmez, bilinen de dillendirilmez. Zira tarihin esrarı üzerindeki perde azıcık kaldırılsa, zalimlerle mazlumlar, hainlerle kahramanlar yer değiştirir. Tıpkı şimdilerde Ulu Hakan olarak yad ettiğimiz 2. Abdülhamit Han'ı uzun yıllar boyunca Türk çocuklarına Kızıl Sultan olarak öğretmeleri gibi. Arap isyanı denen hadisenin aslı esası var mı diye konuşmazdan evvel Osmanlı'nın son yüzyılına dikkatle bakmak gerekir. Zira bu sayede Araplara isyancı diyerek düşmanlık besleyenlerin ne kadar iki yüzlü oldukları ortaya çıkacaktır. Osmanlı onlarca din, dil ve ırktan insanın yüzyıllar boyunca huzur ve sükunetle bir arada yaşadığı 3 kıta 7 iklime yayılmış sınırları olan yüce bir devletti. Bugünkü ulus devlet gibi kendinden olmayana düşman gözüyle bakan, mazluma el uzatmayan bir devlet değildi. Topkapı Sarayı'nda da yazılı olduğu gibi dünyadaki bütün mazlumların sığınağıydı. Ancak her kemalin bir zevali olduğu gibi Osmanlı Devleti de eski kudret ve azametini yitirmeye, Avrupa'nın başını çektiği yeni bir dünya nizamı doğmaya, cihanşumul imparatorlukların yerini modern ulus devletleri almaya başlamıştı. Her millete bir devlet parolasıyla hareket edilen bu dönemde, ecnebilerin de tahrik ve teşvikleriyle yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde kalmış ve endişeden uzak bir hayat sürmüş olan ekaliyet unsuru yani azınlıklar birer birer kıyam etmeye yeltendiler. İlk defa Sırplar 1804 yılında Osmanlı saltanatına baş kaldırarak Osmanlıların Rumeli dediği Balkan coğrafyasında ayrılık tohumlarını serpmiştir. Sırp isyanını 1821 tarihli Rum isyanı takip etmiş ve azınlıklar arasında istiklalini yani bağımsızlığını kazanan ilk millet de Rumlar olmuştur. 1830'da Yunanistan'ın kurulması sair azınlıkların da aynı hülyaya dalmasına sebep olacak yüzyılın sonuna kadar birçok millet ya istiklalini ilan edecek ya da muhtariyet, özellik elde edecektir. Neticede koca imparatorluk 1914 senesinde meydana gelen Birinci Cihan Harbi'ne girdiğinde artık Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Girit bağımsızlığını ilan etmiş haldeydi. İsyan eden bu milletlerin hepsi oluk oluk Türk ve Müslüman kanı akıtmış, milyonlarca Rumeli Türküne zorla evini, ocağını terk ettirerek Anadolu'ya göç ettirmiştir. Gelin görün ki bugün Arap ihaneti iddiasını diline dolayanların hiçbiri bu Türk ve Müslüman düşmanlarına en ufak bir laf söylemez. Osmanlı'ya, padişaha ve hilafete ihanet ettiler demez. Bir kişi Arapların Osmanlı'ya ihanet etmesi hasebiyle onlara düşmansa, aynı kişi Osmanlı'ya bir asır öncesinden isyan ederek peyderpey istiklalini kazanan gayrimüslim milletlere de aynı nefret ve adaveti beslemelidir. Oysa böyle bir nefret mevzu bahis değildir. Hatta bu nefret Anadolu'yu işgal ederek Türk'ün harimi ismetine el uzatan müstevli İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya için bile mevcut değildir. Nedense bu nefret yalnızca Müslüman tebaaya münhasırdır. Eğer burada bir ayrıma gidiliyor ve canım onlar zaten Hristiyan ama Araplar öyle mi, onlar bizimle aynı dine mensup şeklinde bir mazerete sığınıyorlarsa bunun da hiçbir geçerliliği yoktur. Zira Arap ihanetini diğer ihanetlerden ayrı kılan şey onların aynı zamanda Müslüman olmaları ve bu ihanetin sadece Osmanlı'ya değil hilafeye de isyan etmek demektir deniyorsa burada da üzeri örtülü bir aldatmaca var demektir. Yine bir kisvenin altına gizlenilmekte, sanki din kardeşinin kendisini arkasından vurmasına itiraz ediyormuş gibi davranılmaktadır. Oysa din merkeze alındığında 1909'dan sonraki idarecilerimizin karnesi Araplardan iyi değildir. Evvela İttihatçı hükümetin Arap Yarımadası'nda tatbik ettiği merkeziyetçi anlayış hem Osmanlı'nın klasik idare anlayışından uzaklaşmayı temsil ediyor hem de ayrılıkçı Arap entelektüellerin propagandası için malzeme temin ediyordu. Üstelik İttihatçılar öyle basiretsiz hareket etmişlerdi ki o esnada Arap dünyasında fink atan Lawrence, Get Rothbell ve Philby gibi casus ajanları takip ve tarassut etmek şöyle dursun, buradaki birçok küçük kabile reisinin İngilizlerle yaptığı ikili anlaşmalara ve yabancıların buradaki hoşnutsuzluğu el altından kışkırtmasına mani olamamışlardı. Unutulmamalıdır ki Sultan II. Abdülhamid'in İstanbul'da göz hapsinde bulundurduğu ve sonraları İngilizlerin göz kamaştırıcı tekliflerine aldanarak Osmanlı'ya isyan edip hilafetini ilan edecek olan Şerif Hüseyin'i serbest bırakan ve yeniden Mekke emiri olmasına yol açan da İttihatçılardı. İttihatçılar yalnızca Şerif Hüseyin'i İstanbul'da tutmaya devam ederek bu millete büyük bir hizmet etmiş olabilirdi. Zira Şerif Hüseyin isyan ederek İngilizlerin desteğiyle kendisini Hicaz emiri ilan etmiş, oğlu 1. Abdullah Ürdün kralı, bir diğer oğlu 1. Faysal ise sırasıyla Suriye ve Irak kralı olmuştur. Türkiye'nin karnesi İttihatçılardan sonra da bütünüyle değişmiş değildir. Yeni rejimin kurucu kadroları da İttihatçıların ikinci kanadındaki mühim şahıslarla doluydu. Yani Araplar için güvenilmesi kolay olmayan kişilerdi. Hatta Anadolu halkı dahi milli mücadeleyi yürütenler arasında İttihatçıların olduğunu gördüğünde bu mücadeleye destek verme konusunda tereddüde düşmüş, bu şüpheyi gidermek için Sivas Kongresi'ne katılanlardan ittihatçı olmadığına dair yemin etme şartı getirilmesi istenmiştir. Bütün bu olan bitene rağmen şunun altı çizilmelidir ki ortada topyekun bir Arap isyanı yoktur. Evet, irili ufaklı bazı kabile reisleri yabancı devletlerin cazip tekliflerine aldanmıştır. Şerif Hüseyin de müstakil bir Arap krallığı teklifine kanmıştır. Ancak bu durum ferdi ve mahalli, bölgesel bir isyana işaret eder. Üstelik İngilizlerin Arapların arasında yaydığı Osmanlı karşıtı iftira dolu propagandalarla da yeterince mücadele edilememiştir. Hasılı, Cihan Harbi ve Milli Mücadele dönemindeki Türk ve Arap menşeli isyanlar daha çok ecnebi tesiri, propaganda ve bilgi alışverişindeki aksaklıklardan kaynaklanır. Muhammed Enes Karadeniz'in kaleme aldığı Arap ihaneti iddiası ırkçılığın bir şubesidir başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından aktardık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.